Yelda, dayanıklı radyo programcısı. One Girl, Yelda.
Ney, Yelda Hanım mı başlamış? Ney, hem de bir cuma akşamında mı? Ney, dışarıya mı çıkacaksınız? Manyak mısınız be? Oturun oturduğunuz yerde. Cebinize kalsın paranız. Çok canınız içmek falan istiyorsa da gidersiniz pakkaldan alırsınız. Ondan sonra mı cuma? Tekelden, marketten artık nereden alıyorsanız. Oh, mis gibi püfür püfür. Öyle balkonda. Sevdiceğiniz varsa en güzel yöntemlerden bir tanesi bu. Ha yok, ben sevdicek bulacağım illa deyip kendinizi dışarıya atıyorsanız. Cem o sevdicek bulmak değil. O merhaba, bir gecelik öbüş. Ama yine de siz bilirsiniz, ben karışmayayım işinize de. Yani kime yapıyoruz acaba bu programı? Saat 10'a kadar bir yere gidin. Yemin ediyorum, bak bir yere giderseniz 10'a kadar beni dinlemeyip. Ya da yolda da dinleyebilirsiniz, doğru ya lan. Aplikasyonlar falan var yani. Tam be. Şimdi evdeyken, hazırlanırken bir yandan dinleyin. Sonra yolda da dinlemeye devam edin. Ondan sonra varacağınız yer neresiyse oraya varın mümkünse yani. Hayır, kime yapıyoruz biz burada programı? Kime yapıyoruz cuma akşamları acaba? Bütün öğrenci tayfasına ve aynı zamanda bütün parasız pus... ay sonuna yaklaştı tabii be. Parasız pussuzlara yapıyoruz bugün. Canlarım benim. Ben de sizdenim. Valla bugünlerde gün geçtikçe çok güzelleşiyor hayat. Öyle güzelleşiyor ki. Hangi kameraya el sallayayım diyerek bakıp duruyorum. Ve bu hayatta en hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi de gerçekleşiyor. İşte bu da bizim hayatımızın bize vermiş olduğu sınavlardan bir tanesi. Gurur en büyük günahlardan bir tanesidir. Gurur yapmayınız Yelda Hanım. Aman evleyim ya, insan bu saatten sonra da anne babasından da şey almamalı yani. Para almamalı arkadaş ya. Bu saatten sonra almamalı. El alem anne babasından para almak için kıçını yırtar, ben alıyorum diye bozuluyorum. Dün bütün günümü öyle geçirdim. Babam telefonu açtı. Sana bilmem nereye ne kadar para gönderiyoruz. Ya göndermeyin, gerek yok var ya yani filan diyerek. Ama sesten anlaşılıyor. Biraz çalışmalıyım bunun üzerinde ya. Vallahi. Şimdi hesap açtır deyip durdular. Bu bankaların şeyi var ya. Nedir onun adına, havale hedehödeleri. Ondan sonra bacım boşu boşuna para, ama öyle böyle değil yani. Ulan oha, yuh 40 lira havale ücreti mi olurmuş arkadaş? Ne yapıyorsunuz siz acaba? Ne yapıyorsunuz yani? Taş atıp da kolunuz mu yoruluyor? O bankaya o parayı yatırıyor. Sen zaten kendi şeyinde, kağıt üzerinde görüyorsun. Ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Kimi kandır, kimi düdüklüyorsunuz? Ya Ayça bir ara şeye takılmıştı. Bu bankaların almış oldukları yok yıllık bilmem ne bakım bedeli filan diye. Kestikleri paralar filan, feşmekanlar var ya. Onlar için dava açtı. Ben onun detayını ondan bir öğreneyim de. Ben de uğraşayım ya şunlara. Vallahi çok gıcık oluyorum. Yemin ediyorum çok gıcık oluyorum bankaların bu aldıkları paralara. Özellikle mesela kredi kartlarında filan da yapıyorlar bunu. İşte bilmem ne için 6 ayda bir filan parayı kesiyor senin hesabından. Sonra diyorsun ki ben kartı iptal etmekte. Tamam bir dakika. Bir dakika, biz almıyoruz onu. Ya arkadaş yani hani ahmak yerine koymanın da bu kadarı. Hani da banka hesabımız var. Orada bilmem ne yapıyor. Burada bilmem ne yapıyor. Şudur budur filan feşmekan derken her bir şeyden para kesip duruyor. Ya zaten benim param senin hesabındayken sen onu istediğin gibi kullanıyorsun. Ben ancak çekmeye karar verdiğimde, ki zaten aşağı yukarı benim ne aralıklarda para çektiğim ve ne kadar çektiğim de ortada. Sen bütün bunların hepsini de biliyorsun. İşletim ücreti nedir? Sen benim paramı kullanıyorsun diye ben senden işletim ücreti almalıyım. Ben senden. Yalnız söyleme o da. Ben senden işletim ücreti almalıyım. Allah Allah ya. Yalnız bu arada yine tavsiye edeceğim filmlerden bir tanesi sahiden. Çok güzel. Avustralya yapımı bir film. Ve şey nedir onun? Avusturya'da olabilir. Avustralya değil. Avusturya yapımı olma ihtimali oldukça yüksek. The Bank Butterfly Effect diye. Ondan sonra bu bağımsız bir film. Bulursanız muhakkak izleyin, ama bulana kadar götünüz çıkabilir benden söylemesi. Çünkü ben de ilk gördüğümde bulana kadar canım çıktıydı. Bazı filmlere takılıyorum. Bir yerde onunla ilgili bir şey okuyorum. Ondan sonra merak etmeye başlıyorum. Ve o filmi bulana kadar, yani televizyonda yahut sinemada gösterilmiyor bu tarz filmler genellikle. Ve bağımsız oldukları için ya hani bir yerlerden bulacaksın, indireceksin, bir şey yapacaksın. Mesela bir tane daha bir film vardı ama yok, onun hiç sizinle uzaktan yakından alakası yok, tavsiye edeceğim bir film de değil. Tamamen benim oyuncunun o filmine takılmış, yani oyuncunun filmlerine takılmış olmamla alakalı bir şeydi. Ondan sonra buldum sonunda filmi. Nihayet buldum, izledim. Dünyamda değişmedi. Hayatta böyle bir şey işte. İnat ediyorsun, ya biliyorsun, dünyan değişmiyor. Şarkı dinliyorsun, dünyan değişmiyor. Ama olsun, keyfin yerine geliyor. Buyurun, keyfini çıkarınız mı size?
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte. Un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverás,
y tú no m'attends pas.
Cuando volverá, un día o jamás.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Je
ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà.
Un día o jamás. Y cuando volverás,
si tú no m'attends pas. J'ai fait le premier pas.
Cuando volverás, un día o jamás.
Ayçeval.com'dasınız. Yelda'mla birliktesiniz. Oo, çok güzel bir yere götüreceğim seni. Salaş, böyle kendini çok rahat hissedeceğim bir yer denilen rahatsız kafelerde yahut işte ne meyhanelerde filan ömrünü tüketmiş olanlar da şu anda radyosunun başında dinliyorlar. Canlarım benim. Hayatta en sevmediğim şeylerden bir tanesidir salaş denilen şeyler. Ya benim götüm niye acıyacak arkadaş ya, iki tane taburanın üstünde oturacağım diye. Ay bir de onlar nasıl rahatsızlar? Niye böyle insanlar ağız dolusu bir şekilde överler öyle yerleri. Sahiden çok merak ediyorum. Ya tamam, hani belki ucuzluk anlamında söylenir. Yok, gayet de aşırı tanze geçiren zey falan. Mesela Karaköy'de bir tane şey var, balıkçı. Herkesin de çok yakından bildiği İstanbul'da. Yani balık olduğunu biliyoruz. Öve öve bitirememişti bir arkadaşım. Tamam dedik ya, gidelim, eyvallah. Ay o masa sürekli dingil dingil dingil dingil oynar. Ondan sonra macuma oturacak yer bulamazsın kendine. Ondan sonra macuma her şey birbirinin dibindedir. Tamam eyvallah, böyle nostaljik bir havası vardır da yani. Evet. Eyvallah, hadi ona da eyvallah dersin. Tamam, o da eyvallah, o da eyvallah da yani. Suyun içine suyu boca etmek ve onu sanki yeni açılmış şişe gibi getirmek. Bu arada işte alkolle ilgili çeşitli insanların yapmış oldukları şeyler var. Düzenbazlıklar var. Hani nedir onun adına? Kaçak içki satanlar var. Allah korusun. Aman diyeyim, kimsenin başına gelmesin. Kör mör ediyor. Hayatından oluyor insanlar böyle durumlarda. Ve fakat bir de aynı zamanda çok acayip şarp kurnazlığı yapanlar var. İşte ne bileyim, çok lüküs bir restorana gidiyorsunuz. Ondan sonra karşınızdaki kadını etkilemek için şarap açtırıyorsunuz. Şarabını açtırıyorsunuz. Daha yalnız genellikle o açtırdığınız şaraplar böyle marketlerde 10-15 lira arasında bedele satılan şaraptırılıyor. Sana siz haşırtanzı geçirenzi şeklindeki bedeli ödüyorsunuz. En iyi ihtimalle 50-60 liraya, ama işte Yelda Hanım, şimdi işletmenin de maliyeti düşünmesi lazım. Şöyle bir, iyi de arkadaş, yani 10 liralık şeyi 250-300 liraya satıyorsan o işletme biraz fazla abartıyor. Yalnız çok enteresandır, böyle kol gibi kazık yenilen yerlere gidenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. Ancak ben bir ya da iki yıl önce öğrenmiştim bir arkadaşımdan. Hiç aklıma gelmezdi bu. Vallahi yani hakikaten bu konuda tebrik ediyorum. Özellikle Boğaz bölgesinde rakı makı içip de abi ne içsem de bana bir şey olmuyor. Biri yetmiştik, iki yetmiştik, üçüncü yetmişliği devirdik. Gene de hiçbir şey olmadı. Siz gerçekten rakı içtiğinizi düşünmüyorsunuz değil mi o esnada? Yöntemlerden bir tanesi de şuymuş, özellikle rakı konusunda. Şimdi rakının üzerine boşaltıyorlar. Ondan sonra bacıma yarıya kadar, artık ne kadar insaflılarsa belki üçte birine kadar boşaltıyorlar. Neyse, sonra üzerine kaynayan suyu koyuyoruz. Evet, koyduk. Tamam, kapatıyoruz. Şimdi soğutuyoruz. Oldu mu sana? Rakı çözeldi mi? Sen de içiyorsun, içiyorsun, sana hiçbir şey olmadığını zannediyorsun. Nah, olmuyor. Cebine güzel oluyor. Cebin bir sarhoş oluyor, bir sarhoş oluyor. Bunu da bir arkadaşım anlattı. O işte böyle arkadaşlarının ısrarı üzerine Boğaz'da bir yere işte içmeye gitmişler bir yandan. Ah, keyif yerinde filan feşmeken. Ondan sonra mucuma diyor ki yani birinci dubleyi içtim bir şey olmadı, ikinci dubleyi içtim bir şey olmadı. 6, 7, 8 bana mısın demiyor. Sonradan öğrenmiş durumun ne olduğunu. Çok da şeydir. Çünkü kendisi Laz'dır. Ondan sonra mucuma ve araştırır, inceler neyin ne olduğunu. Ben de onun vasıtasıyla öğrendim. Yalnız bu hakikaten iyiymiş arkadaş be. Sağlığınıza bir şey yapmıyor. Tamam. Çok içtiğinizi zannediyorsunuz. Kendinizi yiğit, aslan, kaplan falan zannediyorsunuz. O da tamam. Ama bizden güzel sarhoş oluyor. Ay neyse ya. Akıllandırmayalım, bir şarkıyı ulaştıralım. Değil mi? Çıldır mıyız? Soluklar.
Solo voy con mi pena. Sola va mi condena. Correré mi destino. Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón
de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Geldi Hanım'la birliktesiniz. Ayçevar.com'dasınız. Kafamda deliler gibi sorular var. Kafamda deli sorular var. Yani mesela birisiyle tanıştığımda ilk anda ben niye o insanla tanıştığımı, memnun olduğumu söylemek durumundayım ki? Yani biraz sohbet edeyim. Hani bu sadece manitacılık mevzusundan bahsetmiyorum. Normal işle falan alakalı olan da ya herhangi bir arkadaş ortamı içerisinde olan da. Yani biraz bakayım, edeyim. Ben ruhum daraldıysa mesela şey diyebilmeliyim ben karşımdaki insana. Ay hiç memnun olmadım seninle tanıştığımı. Plan diyebilmeliyim. Ki zaten hani görüşmeyerek bunu belli ediyorsun da. Ne bileyim ya, peşinen memnun oldum demek de çok saçma ya tanıştığın andan itibaren. Merhaba, ben bilmem ki memnun oldum. Hiç bilmiyorum memnun muyum değil miyim yani. Daha bilmiyorum yani. Gerçi uzmanlar o konuyla ilgili olarak sürekli şeyi söyleyip duruyorlar. Neydi ilk 3 saniye içerisinde mi algılıyormuşuz o insanı sevip sevmeyeceğimizi. Öyle bir şeymiş. Yani... Onu da bilmiyorum, onu da çok da fazla karıştırmayı sevmiyorum. Ama ben yine de hani bir görüşmenin sonrasında memnun olmadım seçeneğinin olmasını istiyorum. Ha, şimdi bu takıldı benim aklıma. Tek sorunum bu hayatta. Başka sorunlar tabii ki var. Olmaz olur mu? Mesela en büyük sorunlarımdan bir tanesi, ben hiçbir zaman sezon sonunda ayakkabı alışverişi gerçekleştirebilen bir insan değilim. Olamayacağım da zaten. Olmayacak bunların hiçbirisi. Keşke ortalama olsaydı her şey. Halbuki ne kadar ortalama bir şekilde bu hayata başlamıştık değil mi? Değil mi Yelda Hanım? Ortanca bir çocuk olaraktan ortalama bir hayat sürdüreceğinizi zannettiniz ama olmadı. Yok hayır. İlla bir yerden bir çatlak verecek yani. Yapacak hiçbir şey yok. Yahut ne bileyim arkadaş grubunun içerisinde muhakkak avarel olmak gibi bir makus kaderimiz de var. Ona da yapacak hiçbir şey yok gerçi. Ama yani hayır, tamam bu mevzunun içerisine girmiyorum. Neyse ya, illa benim hayatımdan bahsetmek durumunda değiliz. Yalnız şu haberi okurken kendi hayatımda aklıma gelmedi değil. George Clooney evlenme teklifini nasıl yaptığını söylemiş. Ay çok klasik bir evlilik teklifi yapmış. Ondan sonra bacıma işte Rosemary'nin şarkılarını dinliyorduk. Halası Rosemary'nin şarkılarını dinlerken evlilik teklif etmiş. Ondan sonra manitası, karısı şimdi işte aman tanrım deyip durmuş. 28 dakika dizlerimin üzerindeydim. Artık bir cevap almalıyım yoksa benim çıkacak dedim. Ay. Hani ben kötüm düzüm de. Halanın şarkılarını dinlerken müstakbel karına evlilik mi teklif ettin George Clooney? Gerçi benim yakışıklılar şeyimin içerisinde değil. Hele Gül benzetildikten sonra hiç yakışıklılar şeyim klasmanın içerisinde yerini almamıştı. Ya adam sen 28 dakika boyunca saydın mı bunu yani gerçekten? Kaç dakika geçti acaba ben dizlerimin üzerinde ne kadar durdum diye? Ben mi nasıl evlilik teklifi aldım? Şöyle anlatayım size. Yıllar önceydi. Yıl 1999. Ben Etiler'de bir yerde DJ'lik yapıyorum. Önden söylemeyeceğim. Ve o gün benim doğum günüm. Gerizekalı, mal, hakikaten mal, bana evlilik yıldönümünü öpüşürken yüzüğü bana vermekte buldu doğum günümde. Yıllarca da zaten sürekli olarak bizim için önemli gün, önemli gün deyip durdu. Gudik. Allah'ım gudik ya. Vallahi yemin ediyorum gudik ama yani minyon. Minyon kelimesi için bu dünyaya gelmiş olan enine geniş boyuna dar bir arkadaşımız. Tabii ki kabul etmediydim yani. Direkt olarak şunu demiştim. Hayır kabul etmiyorum. Niye? Bozuldu bu böyle. Niye kabul etmiyorsun ki? Çünkü bugün benim doğum günüm. Ben kendi doğum günümde bir başkasının bana bir şey bağlamasından hoşlanmıyorum. Hayır, kabul etmiyorum ben. Etmiyorum. Düşüneceğim. Zaten uzunca bir sürede kabul etmediydim yani. Yüzüğü bir gün böyle takayım, güzel bir yüzükmüş be falan diyerek taktığımda aa kabul ettin. Öyle mi olduydu lan, güzel yüzükte hediye ettiydin, ne güzel be falan diye. O zaman da sevgili zannevde yaşıyoruz hani. Yani duruyor kenarda. Canım o gün takı takmak istedi. Öyle kabul etmiş olduk yani. George Clooney'ninki de çok gerçekten küt ve dongozmuş. Gerçi ne fark eder ki? Yani bu evlilik teklifini abuk subuk, alengirli bir şekilde yapan insanlar var. Ben onları gerçekten bir yandan merak ediyorum. Yani evlilikleri nasıl devam ediyor sonrasında? Yani gene çorap tekini adam kadına sormuyor mu arkadaş? Bugün hep işleri ben yapıyorum, her şeyine ben uğraşıyorum demiyor mu yani o kadın o evin içerisinde? Muhakkak diyordur ya, evliliğin çünkü şeyinde bu var, dinamiğinde böyle bir durum var. Bir süre sonra akrabalaşmaya başlıyorsun. O aşık olduğun, çok diller gibi içini titreten insanla akrabalaşmaya başlıyorsun. Evlilik müessesesine karşıyım. Ama yine de kendini güvende hissetmek plan gibi durumlar var ya, hani ondan dolayı insanlar birilerinin hayatında olmasını istiyorlar. Güvende hissetmek istedikleri için. Halbuki hiç güvenli falan bir şey değil, ben size söyleyeyim. Yaşadım biliyorum ama yine de ben boyumun ölçüsünü almak istiyorum. Sen nereden bileceksin? Belki benimkisi bambaşka olacak diyorsan. Ne bok yiyorsan ye. Ben şarkıyı ulaştırdım, bana ne be.
neredesiniz? Ayçeval.com'dasınız. Bazı insanlar hayatınızın bir döneminde çok yoğun bir şekilde olmalarına rağmen bir süre sonra aklınızdan acayip bir şekilde siliniyorlar. Halbuki o dönem içerisinde deli gibi birlikte bir şeyler yaptığınız insanlar bunlar. Mesela bir süredir şey düşünüyorum. Metro FM'de çalıştığım dönemde bir dönem yani başka bir şeylerde mi yapsam acaba ne yapabilirim ki falan diyerek bir tane programda yapım ekibinin içerisine katılmışım işte. Sabah yayınımı yapıyorum 7-10. Ondan sonra acaba evde çünkü hiçbir şey yapmıyorum. Böyle uyuyup duruyorum. Mal gibi uyuyorum sürekli olarak. Valla. Ondan sonra çünkü gece uyuyamadığım için gündüz uyumak ihtiyacı istiyorum. Benim yorulmam lazım falan deyip böyle bir programda yapım ekibinde yer aldım. Ama şimdi o programda yer almamı sağlayan kız kimdi? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Yok abi, yok yani. Harbiden yok. Bazen çünkü şey takılıyor böyle şeyler kafama. Mesela hani atıyorum ablamların Kayseri'de oturdukları evin planı nasıldı? Kapıdan girdiğin zaman ne vardı? Sonra öbür odalara nasıl gidiliyordu filan diye böyle bunları hatırlamaya çalışıyorum. Bu da onun gibi bir şey oldu. Takıldı bu kız kafama. Çünkü o program neydi? Alişan'ın filan sunuculuğunu yaptı. Ağzı olan konuşuyor diye bir programdı. İki bilemedin üç gün falan gittim ben oraya çalışmaya. Sonra çok darladım. Çok saçma gelmiş hocam çünkü. Über saçmaydı yani. Karşında niteliksiz, bilgisiz, cahil insanların sana sürekli olarak emir verdikleri bir şey. Ve bu arada ne yapacağını kimse sana anlatmıyor. Sen el yordamıyla öğrenmeye çalışıyorsun. Dedim yani ben mi öğreneceğim bunu arkadaş? Ben zaten bu işe öğrenmeye girdik de. Hayır biliyormuşsun gibi davranıyorlardı. Ben de sinir patlaması gerçekleşiyordu o zaman. Böyle bilmiyorum. Bana biliyormuşum gibi davranmayın. Bilmediğim bir şey konusunda da bir şey yapamam. Fakat ne yapacağımı söylerseniz ben de elimden gelen neyse onu yaparım. Yok Alişan için bir şey söylemiyorum. O da çok enteresan bir adamdı ya bak. Mesela şeyde bir gün benim yanımda muhakkak meyve bulunurdu. Elma vardı. Ondan sonra kütür kütür yiyorum elmayı. Hortura hortura hortura hortura. Bu geldi dedi ki benim canım çekti versene onu. Ben yiyorum ya filan oldum. Ne olacak canım dedi. Ben ısırdım ben yiyorum. Yarısına kadar yedim yani. Ayıp ama canım çekti dedi. Ya ısırdım arkadaş dedim ya. Ya bir ısırık alca. Niye lan babamın oğlu musun? Babamın oğlu bile benim yediğim elmadan bir ısırık alsa ben hayatta o elmayı bir daha yemem. Öyle pis bir huyum var. Alişan sen de Alişansın. Bana ne be? Filan diye. Bayağı hırs yaptıydı lan adam o gün. Bana elmasını vermedi. Ne vereceğim ben be? Git. O kadar şey olmuşsun. Ayşen olmuşsun. Git kendine manavdan aldırt. Vardır menajerin bilmem neyin zartın zurtun. Onlar sana alsınlar yani. Allah Allah. Almıyorlarsa da yanına taşı. Ama Yelda Hanım canı çekmiştir. Ama ısıracağım dediydi. Ben öyle şeylere takılıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Mesela o programa girmeme vesile olan kızı acayip derecede hatırlamaya çalışıyorum. Ya bu arada hani şey vardır yani davranışlarla alakalı olarak insanlarla tanıştığınızda bazı şeylerin nasıl etkili olacağına dair çeşitli ipuçlarına varan bilgiler verirler. İşte elini iyi sıkarsan güven telkin edersin bilmem ne şudur gözlerinin içerisine bak kollarını sakın birleştirme parmaklarını bilmem şöyle yapma saçlarını oynama. Konuşmaya başlarken ya da konuşurken sana bir soru sorulduğunda burnuna yahut kulağına elini götürme. Bütün bunların hepsini biliyor olmak aynı zamanda insanı şartlamaya başlıyor fena halde. Valla bazen çünkü oluyor iş görüşmesine gidiyorsun. Ondan sonra karşındakiyle tanışırken gözlerinin içerisine bakmalıyım. Ya ben zaten hep gözlerinin içerisine bakıyordum. Olsun gözlerinin içerisine bak kontağı kesme. Manyak derse bana olsun sen gene de bakmaya devam et. Elini sıkı sık ama çok sıkı sıkma. Gevşek de bırakma güven telkin etsin. Kollarını sakın birleştir. Allah belanı versin ya. Bende mesela tik var. Burnumla sürekli oynarım ben. Burnumu yani böyle kaşınır burnum. Şey yüzünden zaten polenler yüzünden bilmem ne yüzünden ya da ortamda toz varsa benim burnum kaşınır. Bu ne demek ya benim yalan söylediğime sen nereden kanaat getiriyorsun? Buna takılan insanlar var çünkü. Sahiden. Saçıyla oynuyor. Ya ben belki öyle düşünüyorum. Allah Allah. Ne saçma sapan bir şeymiş ya. Deneme süresi denilen bir şey var değil mi? Bakıyorsun CV'ye. Karşındaki insanla konuşuyorsun. Vaat ettikleriniz, onun verebileceklerini görüyorsun. 3 ay deniyorsun, tam diyorsun, beğenmedim diyorsun, gönderiyorsun. 3 aya da gerek yok zaten. Bir ayın sonunda anlıyorsun bir insanla yapıp yapamayacağını biliyorsun yani. Şimdi bu el sıkışmayla ilgili yeni bir şey çıkartmışlar ortaya. Neymiş efendim? Kalp krizi geçirip geçirmeyeceğiniz yahut ilme geçirme riskinizin olup olmayacağını el sıkıştan algılayacaklarmış. çok hafif ve naif bir şekilde el sıkışanların kalp krizi geçirme yahut inme riski daha fazlaymış da iyi sıkanların... Allah'ım ya. Bazı insan... ya biz zaten şartlandık bu hayatın içerisinde. Bizi şartladılar. Sıkı sıkı sık insanların elini, bak güvenilir olursun diye. Allah Allah. Denetmeyin beni. Benim bütün davranışlarımla oynayıp ben istediğim gibi davranacağım bundan sonra. Hiç kimse karışamaz. Burnumla oynamak istiyorum. Yani karıştırmak değil, kaşımaktan bahsediyorum. Burnu üstten kaşımak, böyle parmak. Hani vardı ya, neydi? Pipi'nin yaptığı gibi miydi, bir şeydi. Yani bir hani böyle burnu alttan, böyle tam burun direği vardır ya, olduğu yerden bak kaşınır. Öyle kaşırsa. Ben ondan bahsediyorum ya. O bile insanı güvensiz gösteriyormuş. Yemişim ben sizin psikolojinizde, insan bilmem nesini tahmin etmenizde, zartınızda, zurtunuzda. Benim dengemi şaşırtmayın. Ben şarkı ulaştıracağım ya. Aa. Ha, şimdi buna takıldım. Yok başka bir derdim bugün. Ne yapayım?
Thank you.
seçimler yaklaşırken hangi partiye oy vereceği belli olan yurdumun pek bir şahane insanları. Birbirimizi rica ediyorum, üzüp kırmayalım. Hepimiz kendi fikrimizi söylüyoruz. Şu saatten sonra benim fikrimin değişmesi mümkünatı yok. Senin fikrinin değişmesinin de mümkünatı yok. Yani belki çok bambaşka bir şey söylenirse... Belki bir ihtimal, o da %5 ila 10 aralığında bir ihtimalden bahsediyorum. O da iyi niyetli bir şekilde söylüyorum. Ha, herkes kendi fikrini beyan ediyor. Öyle ya, yani yapıyoruz bunu. Ulu orta bir şekilde söylüyoruz. İşte sosyal medyada paylaşıyoruz bütün bunların hepsini. Ve fakat bir agresif kesim var. Bunu kişisel algılayıp karşı tarafa saldırma şeklinde gerçekleştiriyor ve yaftalamayı tercih ediyor. Bayağı bildiğin yaftalamayı değil Yelda Hanım ya. Şu haber muhabirlerinin yaptığı gibi yaptınız siz de. Yaftalamayı tercih ediyor. Ha? Aferin, böylesi doğru olandı. Yaftalamayı tercih ediyor. Bilmem neyi ne varsan şucusun. Bilmem neyi şöyle söylersen bucusun. Bilmem neyi böyle söylersen... Ben sana etiket yapıyor muyum? Etiketliyor muyum ben seni? Mesela aklımdan geçiyor. Ahmak diyorum, mal diyorum. Burada söylüyorsunuz. Yüzüne karşı evet söylemiyorum. Söylemiyorum. Yerine cool takılıyorum artık. Böyle bir önce anlatıyorum. Ama NATO kafa, NATO mermer yani. Aynı durum benim için de geçerli. Benim için de aynı şey. NATO kafa, NATO mermer. Hiç bilmiyordum. Ha, sen bende bir aydınlanmaya yol açtın denilen bir şeyle şimdiye kadar karşılaşmadım. Ama en sevmediğim tavır şu, bir soru sorduğunda karşı tarafın soruya soruyla karşılık vermesi. Bu tartışmada kaçmak demektir. Böylece kendin için zaman kazanmaya çalışırsın. Çeşitli argümanları bulmaya çalışırsın. Ama böyle bana çok komik geliyor bak bu devrimci ağzıyla falan konuşuluyor olması. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben onların hepsini ortaokuldayken yaşadım, bitti. Ortaokuldayken ben Marx'ı okudum, Lenin'i okudum. Anladım da. Okudum, bitti. Evet. Yani. O yüzden bazı jargonların konuşuluyor olması bana çok saçma geliyor. Gönül isterdi ki herkesin bütün kelimelerin anlamını bildiği, ondan sonra acaba günde 200 değil 500, 600, 1000 kelimeyle konuştuğu bir dünyada olalım. Müreffeh bir ülkede. Ama yok. Bu olmadığı gibi zaten birbirimizi dinlerken ni de bir kenara bırak, okurken bile götümüzden anlıyoruz, pardon. Her şeyi bir saldırı olarak al. Bazı şeyleri evet eleştirmek babında söylüyorum. İşte mesela onlardan bir tanesi 19 Mayıs'ta gerçekleşti. Yani böyle bir tarihte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bilmem ne tarihinde de bilmem ne olmuştu. Hayda ne oldu şimdi, kardeşliktik. Halklar kardeşti, şuydu da buydu da bilmem neydi de, ama sen şimdi tam bu tarihte bunu yaparak kardeşlik yapmıyorsun ki. Yani topuğa sıkma muhabbetine geçiyorsun, kan davasına geçmiş oluyorsun. O zaman ben de sorarım, dur bir dakika ya, tamam oldu, herkes etendeki taşları dökecekse ben de sana şunu soruyorum, bunu soruyorum. O kadar uzağa gitmeye de gerek yok yani, ta 1900'lerin başına falan gitmeye de gerek yok. 90'lara falan gidiyorum yani, 80'ler 90'lara gidiyorum. O zaman soruyorum ben sana bunu. 2000'leri söylemiyorum bile, 2010'ları hiç söylemiyorum bile. Ben gene de soruyorum yani. Rica ediyorum ya, lütfen yani kimse birbirini yaftalamasın. Ben çünkü özellikle Twitter'da birbirinden farklı görüşlere sahip birçok insanı takip ediyorum. Bazılarını gerçekten tahammül edemeyip yeter seni mi dinleyeceğim falan deyip blokladığım oluyor. Evet. Ama yani artık anlatamıyorsun. Ne anlatman gerektiğini ve nasıl bir noktadan ulaşman gerektiğini de bilemiyorsun. O yüzden böyle bir şey yapayım. Ama lütfen ya, rica ediyorum. Yani şu saatten sonra bangır bangır geçen seçim otobüsü de benim fikrimi değiştirmeyecek. Her bir tarafa asılmış olan o çirkin bayraklar da benim fikrimi değiştirmeyecek. Ay o ne çirkinliktir. Ne kadar para harcadınız siz onlara Allah aşkına ya. Çok merak ediyorum sahiden ne kadar para harcanıyor. Hepsi birbirinden çirkin, hepsi birbirinden kötü. Bir tanesi diğerinden daha iyi değil ve ciddi bir görüntü kirliliği. Ya bir an önce şu 7 Haziran gelsin geçsin bu gürültü ve görüntü kirliliğinden kurtulalım istiyorum. Çok şey istiyorum da benim isteklerimin büyük bir çoğunluğu gerçekleşmiyor işte. Yalnız geçenlerde bir partinin mensubu olan gençten çocuklar geldiler, evin kapısını çaldılar. Ben böyle sinirli açtım. Uykumdan mı uyandırıldıydım? Ne oluydu öyle bir şey? Ondan sonra başıma gittim, kapıyı açtım. Efendim, saç baş dağınık ama böyle korkunç bir halde. Medusa, tam Medusa gibiyim. Ondan sonra bir merhaba, biz bilmem ne partisinden geliyoruz. Size oy vermeyeceğim zaten. Bizi eleştireceğiniz bir şey var mı? Size oy vermek istemiyorum. Oy vermeyeceğim de eleştirmek de istemiyorum. Niye benim kafamı çalıp duruyorsunuz? Ne yapayım ben ya? Kafamın üzerine şu şu şu şu şu şu şu partilere oy verilmeyecektir diye not mu bırakayım ben artık ya? Ha? Ne yapayım yani acaba? Gerçekten ne yapayım diye çok merak ediyorum. Bitsin artık istiyorum ya. 7 Haziran gelsin ve mutlu mesut günlerimize dönmeyeceğiz. Onu da biliyoruz da. Yani en azından şu saçma gürültü ve görüntü kirliliğinden kurtulalım. Rica ediyorum ya. Ha, tek derdim bugünlerde o. Başka şeyleri söylesek ne oluyor ki? Neyi değişiyor yani? Ne anlatırsan anlat. Değişmiyor ki hiçbir şey. Bir partinin tabanına diyorsun ki bak arkadaşım tamam sen bana övüyorsun ediyorsun şu yapıldı bu yapıldı bilmem ne filan feşmekan diye ama günü kurtaran şeyler senin benim cebimden çıkan şeyler ve hepsi teker teker ya bozuluyor ya şey göçüyor ya çöküyor bilmem ne oluyor şu oluyor bu oluyor olsun öyle o bilmem nedir tamam diyorum. Bir tarafta nedir onun adına çocuklara uygulanan tecavüz var, ondan sonra cuma pedofili vakalarının ciddi bir şekilde artış göstermesi var filan var, feşmekan mekan var. Niye sesini çıkartmıyorsun diyorum. Orada da ama yani. Yani. Vallahi diktatör olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Ne? Olmayacak mıydım? Olacaktım da yani. Tamam, bu seçimleri şey yapmış olabilirim. Kaçırmış olabilirim. Bir sonrakinde artık inşallah fırsat kalırsa ben de bilmiyorum artık. Umut denilen bir şey var. Pandora'nın kutusundan çıkan o kusarım arkadaşımız. Bizim de zaten hayatımızın içine eden umut ede de bugünlere geldik. Olmazsa artık diktamı ilan edeceğim yani. En kötü kendi evimde ilan ederim. Ne var ki?
Somebody who gave a damn, somebody more like myself. You're breaking my heart. Stood in the rain.
Kamu spotu. Su için. Su içmeyi unutmayın. Kamu spotu. Su için. Su içmeyi unutmayın. İkinci bir kamu spotu. Lan gidin arada sırada kan bağışlayın lan beyler. Allah Allah. Biz mi söyleyeceğiz bunu her defasında ihtiyaç halindeyken insanlar acil kan aranıyor diye sürekli olarak bildiriyorlar bunu. Evet beylere söylüyorum çünkü kadınlarda genellikle gerekli olmadıkça kan alımı mevzusunda biraz imtina ediyor hekimler. İşte kansızlık sorunu yaşanıyor zaten menstrual dönem var filan filan gibi sebeplerden dolayı. O yüzden hani çok mecbur kalmadıkça kadınlardan kan kolay kolay alınmıyor. Kansız mı demeye çalıştınız siz? Bari yemin ederim ağzınızı orta yerine vururum vallahi billahi. Biz zaten düzenli olarak kan kaybediyoruz. Ama siz de gidin bir verin Allah Allah. Bir kan verin yani mümkünse. Aa, bak o kadar çocuk var trombosit bekleyen. O kadar insan var kan bekleyen. Ya ne olur ya. İki gün ilaç almadığınız, alkol tüketmediğiniz günün sonunda gideceksiniz bir hastaneye. Marabayın diyeceksiniz. Bedavaya da tahlil yapılıyor üstelik. Vallahi bak herhangi bir şey var mı yok mu? Onu da o esnada öğreniyorsun. 48 saat boyunca ilaç almadığın, alkol tüketmediğin gün git bir hastaneye. Gevşek gevşek öyle enseke gibi bu yapacağına. Ver kanını bağışla arkadaşım. Ne olacak bir ünite öldürmüyor. Gençleştiriyor hatta. Vallahi yapıyor bunu. Çok ciddi söylüyorum. Ne olur ya. Ne kaybedersin yani. Yeniden vücudunu yenileme fırsatın oluyor yani. Üstelik birisine faydalı olacaksın. Gidin kan bağışlayın. Özellikle beyler size söylüyorum. Ama dikkat etmeniz gereken mevzulardan bir tanesi nedir? İlaç almadığınız nedir? Alkol almadığınız 48 saatin sonunda gidiyorsunuz. Dediğim gibi bir de aynı zamanda işin çakallık bölümü var. Herhangi bir hastalık Allah korusun yani öyle bir şey var mı yok mu filan bütün bunların hepsi testten geçirildiği için onlar da ortaya çıkıyor. Benden söylemesi nacizane yani ne olur ya illa birilerinin duyurması mı gerekiyor arkadaş ya? Ha? İlla birilerinin duyurması mı gerekiyor? İlla başınızı vura vura. Halamın çok güzel bir planı vardı ben çocukken. Bu özellikle kahvehanelerde falan oturan adamları alacaksın diyordu. Götüreceğim bunları. Sırtlarını sopayı vura vura diktireceksin ağaçları diyordu. En azından diktikleri ağacın gölgesinde otururlar. Öyle leş gibi o kahve köşelerinde sürüneceklerine diyordu. Bak onlardan bir tanesi kendi diktatörlüğümde ben yapabilirim. Şimdi büyük şehirlerde falan gerçi bu mahallede var kahvehaneler falan feşmeken görüyorum. Ne kadar ips saps tip var onların hepsi oradalar. Fakat belli bir saatten sonra da galiba özellikle emekli olduğunda erkekler kadınların tahammül etmesi biraz zor oluyor. Her dakikada bir arada olmuyor. Ve arkadaş kadın alışmış adamdan böyle günde sadece 3-4 saat görüşmeye. Onu da zaten televizyon yüzünden görüyor, görmüyor yarısı bir şey. Fakat adam emekli olunca sarıyor da sarıyor. Babam mesela onlardan bir tanesi. Anam insanın içi kıyılıyor. Yemin ediyorum içi kıyılıyor. Her bir şeye karışır. Yani geldiler kaldılar ya Allah bir tane bardağın mutfak tezgahının üzerinde duruyor olmasını bile bir sürü laf söyledi. Sonra o erkenden gitti. Annem daha 3 hafta daha kaldı o gittikten sonra. İşte o arada gittiğinde evi bok götürmüş. Mutfak filan leş gibi ama ona sorsan her şey tertemiz. Yağlı yağlı bezlerle filan mutfak tezgahının üzerini silmiş. Şudur budur. Bakın yani kadınlar mesela erkekleri özellikle mutfağa girdirmiyorsa bunun sebebi onların yemek yaptıktan sonra mutfağı leş gibi bırakmalarından kaynaklanıyor. Ama birazcık dirayetli olmak gerekiyor hanımlar. Gerçekten birazcık dirayetli olmak gerekiyor. Leş gibi bıraktı mı? Temizlemeyeceksin arkadaş. Yapmayacaksın bunu. Yapmayacaksın, bırakacaksın. Eşek gibi o dağıttığını temizleyecek. Ondan sonra amacıma Bir kere yapmadı, iki kere yapmadı, üç kere yapmadı. Dördüncüsünde onu artık rahatsız etmeye başlayacak. Ama ben böyle mi bırakıyorum arkadaş? Hayır. O zaman sen de böyle bırakmayacaksın diyeceksin. O da eşek gibi öğrenecek. Anamızın karnında öğrenmedik bunların hiçbirisini. Her zaman söylüyorum ya. Bak misal ben kardeşime de yaptım aynı şeyi. Ondan sonra babama bir tek yapamadım bu konuda ütü yapma mevzusunda. Bir kocaya da yaptım aynı şeyi. Bana sürekli tutturup duruyordu. Ütüle de bilmem neyi de şunu da yaptım. Hayatta da en sevmediğim şeyler bir tanesi. Bazıları terapi olarak değerlendiriyor bunu da. Bense ya sevmiyorum arkadaş ya, Allah Allah, bir ütüm olsun diye deliler gibi kendimi şey yapmıyorum yani, kasmıyorum. Bir ütü sahibi olmalıyım. Bir ütüyü gördüm, kendimi kaybettim falan diye bir durumum yok bu hayatta benim. Lazım diyerek evin bir kenarında duran, ondan sonra arada sırada kullanılan, o da çok gerekmedikçe kullanılmayan filan şeylerden bir tanesidir yani benim için. Neyse bu sürekli olarak şey diyordu, kardeşim de böyle yapmıştı. İşte benim gömleğimi ütüler misin, pantolonum? Ben anamın karnından ütüyle mi çıktım böyle? Tararam, ütülerim diyerek çıkmadım. Allah Allah. Tabii bir uğraştı, iki uğraştı. Baktı ki Yelda inatçının önde gideni, sonunda öğrendi. Ne oldu biliyor musunuz? Bu hani şey, bazı marketler var ya, ondan sonra büyük gross marketler falan, ondan sonra mecuma yapı marketlerde falan da var. Ütü yapmak için böyle fısfıslar, bilmem neler, zartlar, zırtlar var. Gidip onlardan almaya başladı. En sevdiğim şey falan diyerek. Ne yapıyoruz? Dirayetli oluyoruz. İçiniz kıyılıyor mu? Umursamıyorsunuz. Onu öyle bırakıyorsunuz orada. Nihayet onun içini rahat... Tamam, evet birazcık belki şöyle bir durum olabilir yani hani... O Sezen daha inatçı olabilir. Mesela benim eski ev arkadaşım öyleydi. Sahiden benden daha inatçıydı. Adam yemek yapıyordu. Ondan sonra o yemek dolapta haftalarca kalıyordu. Sonra da dönüp bana trip atıyordu ya. Niye sen bunu boşaltmadın? Allah Allah, deli midir, divane midir, nedir yani? Bir, ben yemedim. İki, belki yemeği düşünüyorsundur diye elimi sürmedim. Üç, bozulduktan sonra niye ben o kokuyu çekiyorum? Allah'ım yarabbim, aklıma geldikçe. Ay şafada. Bana ne be? Aa, deli mi ne? Evet, bazı şeylerde böyleyim. Tabii ki ortak yapılması gereken şeyler var. Ama... Birçok şeyin sizin göreviniz olmasına siz izin veriyorsunuz. Kusura bakmayınız. Once the magical vibrations are set into motion, they can never be recalled. Seduce your lover with a spell of tender love. The fire get higher. You make me hot, you make me sigh. You make me laugh, you make me cry. Keep me burning for your love with a touch of a velvet glove. Your dress, silk and satin, leather and lace, black panties with an angel's face. I see the magic in your eyes, I hear the magic in your sighs. But every time I wanna get away, I hear the words that you always say. Right.
the fire get higher.
Geldi Anla birliktesiniz, arcevali.com'dasınız. Evet, benim küçük minik oyunlarım var bu hayatta. Beni acayip derecede mutlu eden, mesela yaya ışığından karşıdan karşıya geçmeye doğru hamleyi gerçekleştirdiysem ve tam o yaya kaldırımının olduğu yere doğru yürüyorsam içimden böyle 4'ten 0'a kadar sayarım. Oraya gittiğimde yeşil ışık yanıyorsa evrenin benimle ilgili nefis ve güzel planlarının olduğunu falan düşünürüm. Aslında hiçbir şey olmaz ama olsun, ben kendi kendime oyun oynamış oluyorum. Köprü ışıklarını mavi görmeyi çok fazla seviyorum. Ne yapayım, çok yakışıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Evet, bazı yerlerde trafik lambalarına basıyor olabilirim ama bu demek değil ki o insanların hayatlarından bir şeyleri çalıyorum. Belki de onların hayatlarını kurtarıyorum. Kim bilebilir ki? Yahut bir bankaya ya da başka bir yere, hani numara alıp da işlem yaptırdığım bir yere gittiğimde ve çok fazla sıra varsa, ben böyle bekliyorsam canım sıkılıyor. Gidiyorum, ikinci bir numarayı alıyorum kendime. Ve oradan çıkarken yeni gelen birisine o numarayı veriyorum. Ne yapayım? Canım sıkılıyor yani. Belki de onun için farklı bir şey, acelesi vardı belki. Olamaz mı yani? Diğerinin hakkını çalıyor olmuyor musunuz Yelda Hanım? Evet, oradan bakınca da öyle oluyor ama bir taraftan da acayip derecede seviniyor karşındaki insan. Durduk yere birisi ona zaman hediye ediyor. Siz birisine zaman hediye edebilir misiniz? İşte böyle yerlerde insanlara zaman hediye edebiliyorsunuz. Ama diğerlerine zamandan çalıyorsunuz Yelda Hanım. Evet, ama o da onun şansıyla falan alakalı olan bir durum. Yapacak hiçbir şey yok. Arada sırada yapıyorum zaten. Sürekli olarak yaptığım şeyler değil. Öyle küçük ufak tefek şeyler mutlu ediyor beni. Yarım kilo çilok. Bak söylerken bile. Nom nom. Yarım kilo çilek yesem böyle mutluluktan ölebilecek kadar mutlu olabiliyorum yani. Hayır, pudra şekeri ya da kremayla falan değil ya. Ne yapıyorsunuz öyle? Onun aromasını bozuyorsunuz. Bambaşka bir hale getiriyorsunuz onu. Ya da ne bileyim, hani eriği tuzlayarak yemek falan. Ay, ekşi tuzlu. Zaten erik de ekşi. Bu arada başka söylenen bir şey var. Hani bu zayıf olan insanların genellikle ekşi yemeye daha fazla temayülün olduğu söyleniyor. Ne var, ben de yiyorum ama tatlıya daha fazla düşkün olduğum bir gerçek yani. Ne yapayım? Kabak tatlısını evet sevmiyorum. Kendiniz hakkında çok fazla konuşuyorsunuz Yelda. Ne var ya? Allah Allah, açık kendimden bahsedeyim dedim. Kabak tatlısını evet sevmiyorum ya. Çok ama sütlaç dünyanın en güzel tatlılarından bir tanesi. Ya da ne bileyim, başka ne sevmiyorum. Böyle pirinçtir, makarnadır falan gibi şeylere karşı hiçbir düşkünlüğüm yok. Öyle olsa da olur, olmasa da olur kıvamındayım yani onlara karşı. Hatta makarnaya karşı böyle uzaktan gire gire hoşça kal. Ama onun altında yatan bir alt metin var. Üniversiteden falan kaynaklı bir şey işte. Hani öğrenciyken, ondan sonra parasız kalınca sürekli olarak makarna yemekten dolayı doydum, canlarıma gari ikra ettim ya. Sonra arkasından bazı arkadaşlarımın böyle ağız dolusu anlatması sebebi ile denediğim bir iki tane tarif oldu ama yok, hayır, bildiğim makarna işte ya. Yani mantı olsa tamam, bir yere kadar. Mantı da olsa ne güzel olurdu be. Bu saatte değil tabii. Ya bu arada üniversitede okurken gene hani bu ev kirasını ben vereceğim diyerek bir sürü işte çalıştım. Onlardan bir tanesiydi bir oto kuaförü. Oto kuaförü de neyse ya, o kavramı ilk kim getirdiyse ağzımın ortasında kürekle uğrasım var. Oto kuaförünün aynı zamanda şeyi vardı. Kafeteryası vardı. İşte insanlar arabaları yıkanırken aynı zamanda gidiyorlar orada. Hamburgerlerini yiyorlar, işte tostlarını yiyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar filan feşmeken. Fakat çok cingöz bir sahibi vardı. Böyle bir gün böyle pişirirken hamburgeri yapıyorum ben. Ondan sonra yere düştü. Adam aldı, ben çöpe atıyorum. Ne yapıyorsun sen dedi. Ne var ya, zaten hep toplusayım. Marketten aldığın şeyin bedeli ne? Ondan sonra onun içerisinden şu kadar çıkıyor. Tamam dedim ya, maaşımdan kes. Ne demek dedi maaşından kes dedi. Onu dedi böyle suyun altına tut dedi. Niye? Böyle gayet de ciks bir yerdi, tamam mı, Ankara'da. acayip cheeks bir yerde. Ondan sonra amacıma ben artık ondan sonra bir daha zaten gidemedim böyle bir tavırdan sonra. Ha yok, ondan sonra bir süre gittim ama adam dediği gibi davranmadım. Fakat kızdığım adamları oldu, onlara yaptım vallahi, yemin ediyorum yaptım, ne yalan söyleyeyim. Acayip gıcık davrandılar çünkü, sanki zannedersin sen onun kölesisin. Allah Allah ya. Aa, biz orada part time çalışan üniversite öğrencileriyiz. Düdük makarnası, bilmem ne arabasına biniyorsun diye senin benim üzerimde herhangi bir üstünlüğün olamaz diyerek yere düşmemiş olan şeyleri özellikle yere düşürmüş de olabilir. Bu yüzden birilerine, özellikle yemek sektöründe olan birilerine gıcıklık yapmaya kalkıyorsanız bence bir kere daha düşünseniz çok iyi olur. Benden söylemesi, ben yaptım biliyorum. Vallahi yaptım. 3-4 tane adama yapmış ama çok gıcıklardı yani, öyle böyle değillerdi ya. Yani hani ahmaklık falan yapmıyorsun sen onun karşısında. Adam sana siparişini veriyor, sen yetişiyorsun. Pişmemiş daha. Neyi bekliyorsun? Çiğ götürsen çiğ getirdin diyecek. Bilmem ne olacak. Ben de bakıyorum yani netice itibariyle. Ama yanında bir tane gençten, güzelden bir kız, ona hava atacak diye. Bir de böyle herifler var ya. Ben bunları gerçekten iyi diş ettirilmesin taraftarıyım. Vallahi diyorum ya. Sen neyin iktidarından bahsediyorsun? O kıza karşı hava atacaksın diye diğer tarafta çalışan insanı aşağılamaya kalkıyorsun. Göt! Allah Allah. Tabii onunkini özellikle pisletmiş olabiliriz. Yerden toz alıp içerisine koymuş olabiliriz. Karabiber diyerek yemiş olabilir canım benim. Ama işte orada ben en fazla 2 bilemedin 3 hafta falan çalıştım. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Orada işte başka çalışan bir kız vardı. O da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyordu. Bir gün onunla işten dönerken şey dedi patron, yani o iş yerinin ortaklarından bir tanesi. Onu bir gün önce işte ben seni bırakayım diyerek tacizde bulunmuş. Ondan sonra bunu anlattı. Tamam dedim ki, neden dedim şikayetçi olmadım bu adam hakkında. İşte bilemiyorum bilmem ne şu yılı buydu. Aa bir baktım bu durum esasında o işine gidiyor. Benim sakızlığım şuydu ya, sen hukuk okuyorsun ve bu adam seni taciz etmiş. Ciddi bir suç işlemiş. Sen neden bunu şikayet ediyorsun? Ondan sonra benim mide bulandı tabii. Öbürlerine yaptığım pislik mide bulandırıcı mıydı? Olabilir. Onlar da doğru davranmayı tercih etselerdi. Ne yapalım? Bazen hayat küçük ufak tefek kötülükleri de yanı başında getirebiliyor. Siz nasıl davrandığınıza dikkat edin sadece. And I'm feeling down. You should know that nothing leaves my side. You're not my crown. Now you go 6 feet underground. tatlı gülüş, bek yaraşır, gözlerim aşka bedel. Ah ne güzel ne güzel beni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Yelda Hanım'la birliktesiniz tabii ise. En bir şahane insan Yelda Hanım'la birliktesiniz bu hayatta. Ya ne kadar şanslısınız siz, farkında mısınız biliyor musunuz? Hayatınızda dengesiz olmayan, her şeyi düzenli yapan insanlardan lütfen uzaklaşarak kaçın. Kaçın. Hiçbir şekilde hayatınızın hiçbir yerinde bulundurmayın. Niye? Çünkü bir kere her şeyden önce sizin hayatınıza karışmak gibi bir şey olacaktır. Eğilimi olacaktır. Sürekli olarak karışır. Bence bunu böyle yapmalısın. İşine karışmak gibi olmasın ama bana göre bunu şöyle yapmalısın. Bence bu doğrusu. Sana sordum mu lan fikrini? Allah Allah. Bana ne? Aa, sen öyle her şeyi doğru, kuralına uygun bir şekilde yapmayı tercih etmiş olabilirsin. Evet, tamam, tebrik ediyorum. O da senin seçimin bu hayatta da. Niye beni kendi seçiminin içerisine çekiyorsun? Mesela bak, her seferinde söylüyorum diye belki kızanlar olabilir. Benim kuzen ailenin rol modellerinden bir tanesiydi. Ve onun her yaptığı hepimize sürekli olarak örnek gösterildi. Bak kaç yıl sonrasında hani konuşuluyor. Yavaş yavaş dile getiriyor. Ben o zaman da dile getiriyordum gerçi de. İşte Seda ablam böyle mi yapıyor? Bana ne be, o benim Seda ablam. Ben Yelda değil ki, Allah Allah filan diye. Ondan sonra geçenlerde oturduk böyle sohbet ederken dedim ki senin yüzünden dedim çocukluğumuz bok gibi geçti ya. Her şeyi dost doğru yaptın. Senin yüzünden sürekli senin gibi olmaya yönlendirdi herkes bizi dedim. Sen benim nasıl ne yaşadığımı biliyor musun? Hata yapmasına fırsat vermiyor insanlar ki. Yani mükemmel olanlar da, esasına bakacak olursanız her şeyi düzgün ve mükemmel bir şekilde yapanlar da aileleri sebebiyle o haldeler. Sonradan fark ediliyor. Baktınız çocuğunuz acayip derecede her bir şey. Yani hani taze anne baba olanlar. Baktınız çocuğunuz acayip derecede her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyor. Hata yapmasına fırsat verin. Sakın müdahale etmeyin. Düşsün lan. Düşsün yani, ağzı burnu kırılsın. Tabii kendini çok fazla hasar vermesin de gene de düşsün yani. Hayatta birazcık sürünsün, üzülsün, kaybetmeyi bilsin. Yok yani bu mükemmel insanlardan ben ikra ediyorum ya. Her şeylerini çok şahane yaşıyorlar. Steril, müreffeh, mükemmel hayatlarının içerisinde yaşarken memnun değiller. O memnuniyetsizlikle böyle sere serpe rahatça hayatını yaşayan insanlara da müdahale etmeye başlıyorlar. Sen niye öylesin? Öyle olmamalısın. Onun dışında durmamalısın diye. Bir şeyi bir insana defalarca söylediğiniz andan itibaren o insan onun şey olduğunu, yani bir yerde bir hata yaptığını falan düşünmeye başlıyor ve acaba doğru mu? Ben mi şeyim? Yanlış mı düşünüyorum acaba? Ya her toplumun, her yerin bir deliğe ihtiyacı var. Gerekiyorsa 10 tane deliğe ihtiyacı var. Sana zarar veriyor mu? Senin özgürlük alanının içerisine giriyor mu? Hayır, girmiyor. O zaman Allah Allah. Nedir bu ya? Herkesi kendin gibi yapmak, aynı hedeflerin içerisine koymak. Bak mesela bana da söylendi. Ne oldu? Ben de kendime bir hedef koydum. Nedir? Bir katamaranım olaydı. Katamaran söylemeyi bile bilmiyorum. Bir katamaranım olaydı. Çok iyiydi ya. Valla. Fıttırı fıttırı dünyanın bir ucundan öbür ucuna giderdim yani. Tabii param olduğu müddetçe ona da yakıt lazım. Doğru ya. Yelkenli. Bak o olurdu. Ya da ne bileyim, en azından seneni yani 3 ayının tatil şeklinde geçirmeyi tercih ederim yani ben de bu hayatta. Niye olmasın? Neden olmasın? 3 ay tatil yaparak size program da gönderebilecek bir insanım esasına bakacak olursanız. Geçen sene, gerçi böyle bir fırsatla karşılaşmıştım da ben kendim gitmedim ya. İşte bir tane arkadaşımızın arkadaşının bir yerde yazlığı varmış işte babadan kalma. Ondan sonra bir cevap, fakat dayısı mı ne, işte o yazlığa kurulmaya çalışıyor. Her ailede de böyle bir tane bir dingil bir akraba vardır ya. Ha işte o da o yazlığa kurulmaya çalışıyor. Ondan sonra fakat sevmiyormuş çocuk. Yüzüne karşı diyemiyormuş hani. Kusura bakma, sevmiyorum. Senin evinde kalmanı da istemiyorum falan diye. Hiç tanımadığı bana evin anahtarını verecekti ya. Ben de kabul ettim. Sonra ne yapacağım lan ben dedim. Yani yazlıkta gideceğim, tam ne yapacağım ben orada? Denize git gel. Hani yanında arkadaşların olsa belki gidilebilir de. Tek başına da yazlıkta. Gitmedim tabii. Bir ay boyunca bir evim olacaktı mesela. Sevgili evren, böyle bir fırsatta gene karşılaşabilir miyim rica etsem? Bir ay değil ama ne bileyim, bir 20 gün falan yeterdi bana yani. Vallahi bak, çok ciddiyim. Öptüm ki bay. Evreni öptüm. Ay yalan. O da sürekli olarak bana kazık atmakla meşgul totoş. şarkıyı ulaştırmanın vakti geldiyse demek. Lan su için. Öyle her dakika hatırlatmak durumunda mı kalacağız size? Su için. Su içmeyi unutmayın. Ama içiyoruz Yelda Hanım yani. Biz şimdi bu akşam demleniyoruz. Diyorsanız da gene su için. İçin. İyidir iyidir. Güzeldir. İyi gelir iyi gelir. Şşş. Kamu spotu veriyoruz. Alo burada. Aa, bir de gidin arada kan falan da verin. Yeniden mi hatırlatıyorsunuz Yelda Hanım? 7896 defa söyleye söyleye beyninize yerleştireceğim bu fikri. Başka yolu yok arkadaş yani. Başka yolu yok. Mesela ben şeye çok gıcık oluyorum. Bir tane bazı projeler gerçekleştiriliyor. Ondan sonra o projelerde hasta çocukların istedikleri bazı şeyler oluyor. Misal işte bir futbol takımının oyuncusunun imzaladığı bir formayı istiyor. Lan ne olur sanki hani öyle ortalıkta ben bilmem hangi takımdanım deyip atıp tutmak yerine onun için el atmak ne kadar zor olabilir ya. Vallahi bana mesela çok şey geliyor ya. Acayip ki yalnız ummadığınız taş başarabiliyor. Çok acayip insanlar. Acayip şeyler yapabiliyorlar. Hiç bakmayın yani öyle esip gürleyen bilmem nerenin bilmem neresine bağlayayım filan feşmekan diyen insanlardan bir şey beklemeyin. Genelde onlar atar tutarlar. Vallahi genelleme yaptım ama öyle ne yapayım. Yapacak hiçbir şey yok. Yapamayacağını ya da yapabileceğini söyleyen insanlar vardır. Onlar elinden geleni yaparlar. Bu kan vermeyi unutmayın ya. Bak 48 saat ilaç almamış olmanız ve aynı zamanda alkol almamış olmanız gerekiyor. Neyse bunu ben pazartesi daha hatırlatırsam pazartesi salı kesin o zaman kan vermiş olacaksın. Ya lazım arkadaş Allah Allah. Vampirlerin de beslenmesi lazım arada sırada. Ya bu arada o dizileri izleye izleye ne çok vampirlerin bize aşık olmasını bekledik. Fakat ben ilk vampir filmini izlediğimde gerçekten korkmuş bir insanım. Interview with a Vampire filmini izlediğimde şehir değiştirdim. Yani o kadar korkan ben korku filmi izlemiyorum. Korku filmi izleyin de anlamıyorum. Sadece dizi olanlarını izliyorum. Onları da artık izlemiyorum. Game of Thrones filan artık onu da izlemeyi bıraktım. Ay içim sıkıldı bu ne be? Taht oyunları tamam da şiddet var. Ondan sonra bizim ensest var içerisinde. Legal hale getirme durumu var. Hele bazı sahneler var. Amerika'da olay yaratmış o en son bölümdeki sahne ki hakikaten yani bu tarz şeylerin gösteriliyor olması aynı zamanda normalleştiriyor. O yüzden zaten bu tarz şeylerin gösterilmemesi gerekiyor. Neyin normalleşip neyin normalleşmeyeceğine kim karar verecek peki? Burada esasına bakacak olursanız vicdan devreye giriyor. Ahlak toplumlardan topluma değişen bir şey olmasına rağmen vicdan bütün insanlarda bulunan bir şey. Ve evet o yüzden şiddetin bu şekilde legalize edilmemesi gerekiyor. Mesela bilgisayar oyunları var ya hani. Genellikle şimdi 13-18 yaş grubundaki olan çocuklarının sıkça oynamayı tercih ettikleri oyunlar. İşte bunlar esasına bakacak olursanız Amerikan ordusu içerisindeki askerleri yetiştirmek için tasarlanmış olan oyunlar. Onlar yetişsinler, duygusuzlaşsınlar ve her şeyi bir oyun olarak algılasınlar diyerek o oyunlar kullanılıyor ve yazılıyor. Ve sonra arkasından bir de toplum üzerinde de deneyleri gerçekleştiriyor. Ne yapacağız? Çocuğumuz eksik mi kalsın? Kalsın arkadaş ya. Evet biliyorum uzaktan yani ben mesela bir keresinde değil ne zaman gitsem ablamlara çocukların başında durmak için onlar bir yerlere gittiğinde falan benim ergen yeğen acayip bir oyun oynuyor. Diyorum ki yani ne buradaki maksat ne bana anlatır mısın? Hiçbir maksat yok ortalıkta. Vallahi yok. Dolayısıyla ben de içimdeki bayan Rottenmeier'i ortaya çıkart hayır oynayamazsın diyorum. Niye teyze? Çünkü şu anda benim gözetimim altındasın. Kendi anne babanın sana izin verdiği ölçüler içerisinde istediğini yapabilirsin. Ama ben varken hayır bunu yapmana izin vermiyorum. Çünkü doğru bulmuyorum. Çünkü oturup konuştuğunda mantıklı konuşabildiğin birisinin sürekli olarak alt mesaj olarak bazı şeyleri normalleştirdiğini görüyorsun. Benim çocukluğumda var mıydı? Vallahi biz çok naifmişiz ya. Fena halde naif insanlar olarak yetişmişiz. Buna rağmen bakın bu manyaklık ve psikopatlık almış başını gidiyorsa düşünün ki o nesil içerisinde neler neler olacak. Onun için evet müdahale etmek gerekiyor arkadaş ya. Ayrıca bunun bir alt metni var. Hani diyorsa dönem dönem söyleniyorum ben de delirdik biz delirdik filan diye. Bu delirmenin altında yatan alt metinde esasına bakacak olursanız maruz kaldığınız uyaranlar. Bunlar bir süre sonra her şeyi normal olarak algılamanıza sebebiyet veriyor. Onun için zaten bunlar var. Ne kadar uzağında durabilirsiniz, ne kadar uzağında durabiliyorsanız o kadar uzağında durmanız gerekiyor. Ben yapabiliyor muyum? Yani bazen benim de kaptırdığım oluyor. Özellikle sosyal medya içerisindeyken bazen benim de kaptırdığım oluyor. Böyle oradaki hiç yüzünü gözünü tanımadığım, bilmediğim, sesini duymadığım, karşılıklı herhangi bir şey paylaşmadığım bir insanla ilgili kafamda bir şeyler oluşmaya başlıyor ve bazen bunlar paranoyakça haller almaya başlıyor. Bazılarında haklı çıkıyorum. Hatta çoğunda haklı çıkıyorum ya. Ama ilk başta kendime şey diyorum. Yani ben mi uyduruyorum acaba falan dediğim oluyor. Sonra bakıyorum ki evet ve birbirimizi etkiliyoruz fena halde. Bunu da yapmayın ya. Kim ne istiyorsa onu yapsın, onu yazsın. En kötü ihtimalle takip etmezseniz olur biter. Ama bak şunu hakikaten anlamıyorum. Bugün çünkü yüz yüze geldim onunla. Bunu yazan da haber spikeri bir arkadaşım. Hani bayağı bilindik bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan bir adam. Kadın değil, adam. Ondan sonra Facebook'ta şöyle bir şey yazdım. Ay söylemeyeyim. Neyse ya, ben Twitter'da koydum onu da. Yani hani sizin sevginiz beni iyileştirdi diyerek insanlara teşekkür etmek de ne bileyim ben. Yani hastanede check-in yapmak mesela, hani bilemiyorum ki abi, yani bunun neyi mantıklı anlamıyorum. Hiç mi yapmadınız yerden? Ya bir kere ben böyle şey, nedir onu, o böbrek kumu döktüğümde kateterli olan fotoğrafımı koyup, ondan kateterli olanı da değil, yani bilekliğe numara ve isim yazılıyor ya, ondan sonra hastanede onun fotoğrafını çekip bu seneki bütün konserlere girişimi bedavadan kazandım filan demiştim. Yani en fazla o kadarını diyorum. Ha, check-in mevzusunda da bazıları sevdiceklerini bunu özellikle beyan etmek için yapıyor olabilirler, ama zaten onun da bug'ı var arkadaş ya. İstediği insan istediğine yalan söyleyebilir. Kimse kusura bakmasın da, yani ona da çok fazla güvenmeyin. Çok da fazla hani hava atmak için kullanıyor olabilirsiniz de. De evini filan da verenler var. Ayol delirdiniz mi siz ya? Ya da delirmişsinizdir. Aman bana ne be. Herkes kendinden mesul zaten. Ben sadece uyarmakla meşgulüm sizi. Yani eğer sadece arkadaşlarınız takip ediyorsa sizi bazı yerlerde, özellikle check-in yaptığınız yerler konusunda, evinizin adresini veriyor olabilirsiniz, ama çok birebir birinci tanıdığınız, yani birinci kategoride tanıdığınız insanlarsa yapın bunu. Onun haricinde değilse aman ya, o kadarı da biraz yani delilik hali yani. Sonra arkasından gel benim evime soy, gel benim evime zorla gir demek gibi bir şey yani bu. Değil mi? Ben öyle görüyorum, kusura bakmayın, ki örnekleri de var yaşanan. Ben uyarayım da. Siz bilirsiniz gene de ne yapacağız. Ben mesela hani özellikle o Swarm'dı, yok işte Foursquare'dı falan, oradayken hiçbir zaman bunu kullanmıyorum. Oradan gittikten sonra dım diyorum, ya da işte evde oturup koltuğumda oturup orada ona göre eğleniyorum işte. Ne zaman neyi doğru söylediğimi bilemezsiniz özellikle bu konuda. Haydın gittim ben buralardan. Nefis bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Aman serpme kahvaltılarla kendinizi şahane bir şekilde şımartın pazarın sabahında. Pazartesi akşamı görüşeceğiz 21'de. Bir aksilik olmazsa hayat, bu ne zaman ne olacağı belli olmaz ki. Hoşçakalın. Eğlenin. İyidir eğlenmek.
I left the house, left the room with a foxy on my back, and my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls, and in passion brawls, she danced. Oh, and the night she looked so fine to me, oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. Had to look, I said, oh, wow, diddy, diddy, all the sips that shook, singing, I patched on wing, little black book, ah, welcome fishies to my hook. Oh, and the tiny chefs, they waved their giant knives, and the dark old minds, they flicked down the mines, still I kept the sight of my desire. Welcome fish, he's to my hook. for everybody down on the floor, as if to pray to the gods of the festival. And there we were in the depths of the wild below, a face so close I could taste the distant show. She whispered, wait for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just sat there look, singing wow, diddy diddy, I don't see if they shook, singing high patched tongue ring, little black book girl. Oh. Fuck my fishies are to my hook.